Ayrım 23.
Ve daha 4 halife döneminde başlayan kanlı hesaplaşmaların hemen arkasından mutlakiyetçi yönetimleri bıraktı yerini. Hristiyanlığın tarihi gibi İslam'ın tarihi de mutlak monarşilerin öyküsüdür. İslam da yüzyıllarca bu yönetimleri meşrulaştırıcı bir görev üstlenmiştir. Böylesi bir görevi İslam'ın yapısındaki özellikler de kolaylaştırmıştır. Bilindiği gibi İslam, Hristiyanlıktan farklı olarak dünyasal, dinsel ya da cismani, ruhani ayrımını yapmaz. Din devlet ayrılığı yoktur ve bütün bu öğeler iç içedir. Bir ruhban zümresine yer vermeyen, kişiyi tanrısıyla doğrudan ilişki içine sokup aracıyı yani kiliseyi ortadan kaldırmış bir din, dışarıdan bakıldığında bireysellik ve demokratiklik adına daha uygun bir zemin hazırlamış gibidir. Ne var ki gelişmeler hiç de öyle olmamıştır. Batı'da papalık, monarşi ikili ve çatışması içinde kilise hatta doğal haklar öğretisinin oluşmasında katkıda bulunurken, İslam dünyasında başka nedenlerin yanı sıra siyasal ve dinsel otorite beraberliği yüzünden böylesi bir gelişmenin önü tıkanmıştır. Pek eskilere gitmeye gerek yok. Osmanlı İmparatorluğu'nda sultanların nice adaletsizliğine nadir örnekler dışında Şeyhülislam'ın fetvası gerekçe hazırlayıp durmuştur. Çağımızda da her türlü rejime destek sağlayabiliyor İslam. Gerçekten daha 19. yüzyılda siyasal liberalizm çağının rüzgarını alan Müslüman toplumlarında özgürlükçü ve anayasacı istemler kadar mutlakiyetçi çerçevenin sürdürülmesi için gösterilen direnç de İslam'a yollama yapılarak desteklenmek istendi. Örneğin genç Osmanlılardan kimisi meşrutiyeti savunurken İslam'daki meşvereti örnek gösteriyordu. Daha sonra 2. Abdülhamit de mutlakiyetini İslam'ı meşrulaştırmaya çalışacaktı büyük ölçüde. Günümüzde de İslam hem keyfi hem de despotik rejimlere karşı mücadeleye, İran'da şahlık, hem de mutlak monarşilerin ayakta durabilmesine, Suudi Arabistan, Körfez Emirlikleri ve benzeri, ideolojik ve siyasal destek sağlayabiliyor. Tanrısal meşruluk ve egemenlik geleneği, gerçek anlamda meşruti monarşiye geçişte de zorluk yaratıyor. Fas'ta 2. Hasan örneğinde olduğu gibi, hükümdarın meşrutiyetle bağdaşmayan yetki ve ayrıcalıklarının korunmasında bir dayanak oluşturabiliyor. Öte yandan hükümdarsız ama otoriter rejimlerde de İslam'ın iktidarın elinde işe yarar bir araca dönüştüğünü görüyoruz. Bunlar da otoriterliğin dinsellikle birleşmesi ya da dini kullanma politikaları, din ve vicdan özgürlüklerinin zedelenmesi sonucunu doğuruyor en başta. Örneğin Pakistan'da ticaret ve toprak burjuvazisinin devlette el koyuşunu dine dayanarak meşrulaştırmaya çalışan askeri rejim, 1984'te yayımladığı bir kararname ile Müslümanlıktan sapma saydığı Ahmediye mezhebinin 4 milyonluk kitlesine ibadet kısıtlamaları getirdi. Sudan'da son demlerinde iyice soflaşan Numeiri rejimi, yalnız güneydeki Hristiyanlar için değil, Müslüman mezhepler için de ayrımcı ve baskıcı bir siyaset izledi. Orada Ulusal Selamet Cephesi buna duyulan tepkiden de beslendi ve 1985 darbesiyle Numeiri devrildi. Türkiye'de de 1980 darbesiyle beraber liberal ve sol düşünceler baskı altına alınıp meydan dinci ideolojiye açılırken din dersleri başka bir ad altında zorunlu hale getirilerek din ve vicdan özgürlüğü çiğnendi. Demokratik hak ve özgürlükler alanında önemli sorunlardan biri de kadın hakları konusudur. Son yıllarda gelişen dinci akımlara verilen ödünlerin sonucu olarak Mısır, Tunus ve Cezayir gibi bu konularda görece ileri Arap ülkelerinde bile kadın hakları konusunda büyük gerileyişler olmuştur. Özetle, siyasal İslam'ın tırmanışına sahne olan ülkelerde özgürlük, eşitlik ve çoğulculuk gibi değerler ciddi yaralar almaktadır. Bu ülkeler içinde en öldürücü yarayı alan da hiç kuşkusuz Mollaların İran'ı olmuştur. Yeniden durmalıyız orada olanlar üstünde. Günümüzde bir bakıma katıksız İslam rejiminin en göze çarpan örneği İran İslam Cumhuriyeti'dir. İran'da yüzyıllardan beri işlene gelmiş bir din öğretisinin yanı sıra 10 yılı aşan bir siyasal uygulama da var. Gerçekten daha önce de anlattığımız gibi bir despot ve işbirlikçi rejimi, şahlığı devren İran devrimi, dinci gücün, mollaların ideolojik ve siyasal öncülüğünde kitlesel bir niteliğe büründü. Katılımın genişliği ve çeşitliliği, devrim sonrasında özgürlükçü, çoğulcu ya da yeni türde bir demokrasiye geçişi sağlayacak düzeydeydi. Ne var ki hiç de bu yönde olmadı gelişmeler. İran'da bugünkü rejimin otoriter niteliğini besleyen çeşitli etkenler vardır elbette. Ve yalnızca din etkisine indirgenemez bunlar. Ancak öyle de olsa İslam'ın, Şii İslam'ın, din adamlarının önderliğinin, yığınlardaki dinsel ideoloji gibi olguların da bu gelişmeler üzerinde pek önemli bir payı olduğu açıktır. Şii Müslümanlık, öğretisi ve kurumlarıyla bugün varılmış sonucu adım adım hazırlamış ya da en azından beslemiştir. Nasıl? Bu noktayı biraz açmakta yarar var. Başta resmi öğreti, bireysel, klasik özgürlük ve demokrasi anlayışını temelden reddetmektedir. Bilinen anlamıyla özgürlük, Hümeyni'ye göre eski şahlık rejimindeki sefihçe yaşama serbestliği olup sapıklıkla birdir ve artık bağımsızlığını kazanmış ve İslam'ın özgürlüğünü seçmiş olan halk için zararlı bir nesnedir. Özgürlüğün ve demokrasinin güvencesi herkesin İslam'ı kabul etmesidir. Tanrısal yasalara uymak, insanın kendi kendisine egemen olmayı öğrenmesini, giderek özgür insan haline gelmesini mümin kılar. Bu açıdan bakıldığında İslam Cumhuriyeti bir sosyal sözleşmeye değil, imana dayanmaktadır. İslam yönetimi, yasaların, kişilerin ya da çoğunluğun onayına bağlı bir anayasal yönetim biçimi değildir. Öyle olunca demokrasi de konu ve saf dışıdır. Hümeyni kelimesi kelimesine şöyle diyordu: demokrasi batı demektir ve biz batıdan gelen hiçbir şeyi, onun anarşisini istemeyiz. Rejimin yapısı bu anlayışa uygun olarak çatılmış. İlke ve kurumları düzenlenmiştir. Daha başlarda 1979 Mart'ındaki referandumda İslam Cumhuriyeti bir olup bittiğiyle kabul ettirildi. Şöyle düzenlenmişti referandum sorusu da: İslam Cumhuriyeti mi istiyorsunuz, yoksa eski rejime dönmek mi? Arkasından devrimin en geniş tabanını ve çoğulcu yapısını İslam'ın dar kalıplarına akıtan 1979 Anayasası yapıldı. Buna göre egemenlik Allah'ındır. Siyasal piramidin tepesinde rehber, Hümeyni yer alır. Bütün devlet işlemleri ve hukuk sistemi Kur'an ve sünnet yörüngesinde döner. Dinsel esaslara uygunluğun denetimi fakihler, İslam bilginleri kurulunca şurayı nigahban sağlanır. Ordu Allah yolunda cihat ve Allah'ın kanununun yeryüzünde egemenliğinin yayılması uğrunda savaşla yükümlüdür. Anayasaya göre bireysel, siyasal ve sosyal etkinlik ve özgürlükler ancak İslami esaslara uygunluk koşuluyla sınırlı olarak serbesttir. Tanımı gereği adil olan İslami rejimde herhalde müstekbirin, müstezaflar yani ezen, ezilenler ikili son bulmuş olmalı ki sendika, toplu sözleşme ve grev gibi emekçilerin sosyal mücadele haklarının tanınmasına da gerek görülmemiştir. Özetle, Sistemin felsefi ve kurumsal temeli tevhid, birliktir. Uygulama da bu yönde gelişmiş bulunuyor. Gerçekten bu tevhid ideolojisiyle yalnız laikler, milliyetçiler, sol değil, muhalif İslamcılar, mücahidin ve benzeri de tasfiye edilmiş. Bütün siyasal, düşünsel ve sosyal yaşam, iktidar tekeline sahip Mollalar Kliğinin ve fiili tek parti, İslam Cumhuriyet Partisi rejiminin sultası altına girmiştir. Bu rejimde sansür sistemi yaygındır. İhbarcılık ve komünist avı resmi olarak yüreklendirilmektedir. Kadın bir yandan toplu fanatik hisleri için kullanılırken, öte yandan sosyal ve çağdaş yaşamın dışına sürülmüştür. Azınlık din ve mezhepler baskı altındadır. Sadece 1983'te öldürülen bahilerin sayısı 140 idi. Keyfi yargılama ve idamların sayısı 10 binlerin üstündedir. Beni Sadır 1981'de durumu tiranlığa hazırlık olarak değerlendirmişti. Cihat söylemiyle de uzatılmış Irak'la savaş ortamında bu teokratik despotizm daha da koyulaşıp katmerleşmiş bulunuyor. İşte dört dörtlük bir İslam rejimi çağımızda. Ya Türkiye'de İslamcıların demokrasi anlayışı? Türkiye'deki İslamcılar ve demokrasi. Türkiye'de bugün eylemde bulunan İslamcılar, demokrasi karşısındaki tutumları bakımından iki çizgide toplanabilir. Bunlardan reformcu ya da uzlaşıcı diyebileceğimiz bir kanat. Özgürlükçü, çoğulcu ve laik demokrasiyi veri olarak kabul edip, bu çerçeve içinde kendi yaşam hakkı aramaktadır. Örneğin, Nurcuların özellikle Süleymancılarla kıyaslandıklarında, laik cumhuriyetle çoğulcu demokrasiyi benimsedikleri söylenebilir. Bu akımın içinde yer alanlar, modernlik, bilimcilik, yeniliklere açık olma özelliklerinin yanı sıra, laik cumhuriyet değerlerine karşı çıkmayıp, dinin tam örgütlenmesini ve üzerinden devlet denetiminin kalkmasını, yani gerçek laikliği savunuyorlar. Alevilerin, İslamcı siyasal mücadele içinde bulunmadıklarını, laikliğe ve çoğulcu demokrasiye saygılı olduklarını daha da rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Köktenci, bütüncü diyebileceğimiz bir başka kanatta yer alanlar ise, var olan sisteme özünden karşı olup, sistem dışı muhalefeti ve köklü bir düzen değişikliğini savunmaktadırlar. Gerçekten bunların birinci ortak yönü, laikliğe temelden karşı olmaları. Bu konuda uzun vadede bir uzlaşmayı reddetmeleridir. Amaçları, bütün İslam toplumları ve her zaman için geçerli olan şeriatın mutlak ve tartışılmaz egemenliğini kurmaktır. Amaç bu olunca siyasal tutum ve hedefler de aydınlanmaktadır. Allah ve onun peygamberi dışındaki bütün otorite kaynaklarını reddetmek. Batının İslam dünyası üzerindeki siyasal, iktisadi ve kültürel etkilerine son vermek. Evrensel İslam devletiyle bağdaşmayan milliyetçiliğe karşı çıkmak. Tek tek Müslüman topluluklarında şeriatın egemenliğini sağlamak. İslam toplumunda tüm bireysel, sosyal, siyasal ve benzeri ilişkileri İslami hukuk ve adalet ilkelerine göre yeniden düzenlemek. Bütün dünya Müslümanlarını birleştirecek tek bir İslam devleti kurmak ve benzeri. Ya İslami anayasal düzenin dayanacağı ilkeler? Birleşilen nokta şu: egemenliği asıl sahibine, yani Allah'a vermek. Hizbül Tahrir'in anayasa tasarısında egemenlik şeriatındır. M.5. Cemalettin Kaplan, egemenliğin Allah'a ait bir hak olduğunu, ondan alınıp makamı kul olmaktan ileri gidemeyen, bariz vakfı kul olan millete verilemeyeceğini söylüyor. Egemenlik konusunda bu ortak tutumun anlamı, şeriatın üstünlüğünü sağlamaktır. Anayasal düzende buna dayanacaktır. Hizbül Tahrir'in anayasasında şunları okuyoruz. Devlet bir İslam devletidir. M.1. Anayasa ve kanunlar İslam'a uyacaktır. M.2. Devlet dili Arapçadır. M.3. Yönetimin başında halife bulunur. M.6. Yargı yetkisi kadılarca ve şeriat hükümlerine göre yerine getirilir. Şeriat devletinin biçimi, hükümdarlık ya da cumhuriyet, ikincil bir sorundur. İlki, şeriata uymak. O sağlandıktan sonra gerisi biçimsel bir konudur. Bu kanadın bir başka özelliği, demokrasi ve özgürlük konusunda takındığı olumsuz tavırdır. Laikliğin arkasından bunlara da reddiye çıkarılmaktadır. Milli Gazete yazarlarından Abdurrahman Dilipak, alabildiğine açıklıkla şunları söylüyor. İslam'ı demokrasiyle, liberalizmle, rasyonalizmle açıklayamayız. İslam demokrat değildir, rasyonalist de değildir. İslam'ın kendi değerleri, ölçüleri vardır. Dinde zorlama yoktur, fakat İslam'da vardır. Bir insan bu sözleşmenin altını imzalamışsa ve bunlara uymuyorsa cezalandırılır. Mesela, başı açık gezemez Müslüman kadın. Alırsın, cezalandırırsın. Müslüman olduğunu söyleyen bir kişi oruç yiyemez. Her çocuk 18 yaşına gelince, yani reşit olunca dinden çıkabilir. Ama bu insan bu hakkıyla ilgili süre geçtikten sonra dinden çıkarsa öldürülür. Pasinler eski müftüsü Selahattin Yazıcıoğlu, Almanya'da çıkan Tebliğ Dergisi'nin Temmuz 1986 sayısında şöyle yazıyor. Demokrasi bir küfür düzeni olup Allah'ın indirmediği hükümlerden oluşur. Demokrasiyi uygulamaya kalkmak Allah'a karşı harp ilan etmektir. Siyasal özgürlükler ve özellikle örgütlenme özgürlüğü konusundaki tutumlar da çarpıcıdır. Bugünkü düzende siyasal özgürlük ve örgütlenme hakkı isteyen bu kesim, ülke edindikleri İslami rejimde siyasal partilere ya hiç yaşam hakkı tanımamakta ya da yalnızca bir tek partiye, Hizbullah'a, Allah'ın partisi, yer vermektedir. Bunlar için çok partililiği tanımak, demokrasiyi tanımak ve Hristiyan Batı'nın yolundan gitmek olur. Hizbül Tahrir'in anayasa taslağında kurulacak teokratik düzende İslam hukukunu benimseyen tek bir partiden söz edilmektedir. Bir araştırmacının konuştuğu İslamcılar, bunun gerekçeleri konusunda son derece açıktırlar. İslami bir düzende bir sürü siyasi partinin ne anlamı ne de gereği vardır. Bir kere düzen adaletli olduğu için hak kavgası yapmanın temeli kalmamıştır. İkincisi ve daha önemlisi, mevcut düzen ve siyasi kurumlar Allah'ın istekleri doğrultusunda biçim almışken buna muhalefet eden, değişmesini talep eden siyasi partilere nasıl müsaade edilebilir? İslam düzeninde çok partiye gerek yoktur. Bir Nakşibendi genç de şöyle demektedir. Bizim en büyük düşmanımız komünistlerdir. Elbette bir İslam devletinde komünistlere fikir yayma ve örgütlenme özgürlüğü tanınmaz. Ama ben de İslam'ım diye ortaya çıkıp İslam'a hiç uymayan, ters düşen fikirleri yayanlara da müsamaha etmemek gerekmektedir. İslam'ın düşmanları ve komünistler doğrudan doğruya karşı çıkmadıkları zaman İslam görüntüsü altında melanetlerini işlemeye devam edeceklerdir. Bu nedenle İslam devletinde İslami görüşü savunuyorum iddiasıyla çıksa da siyasi partilere izin verilemez. Dinci ideoloji ve eylem bugünden bireysel özgürlüklere müdahale etmektedir. Örgütlenmeye, dinin farzlarını yerine getirmeye zorlama, yurtlarda zorla namaz, oruç yiyen öğrencilerin dövülmesi, pansiyonlarda dayak, kültürel yaşama saldırılar, tiyatro baskını, kafir gazeteleri okumama vaazları, tarikat dışından evlenme yasağı ve benzeri, devletin kendisi kamu görevlileri ve kimi yerel görevliler de bu baskıda pay sahibidirler. Din ve ahlak kültürü dersleri, beklendiği gibi din propagandasına, dua ezberciliğine, hatta uygulamalı ibadet derslerine dönüşmüştür. Müslüman olmayanların sonradan salt ibadet zorunluluğundan bağışık sayılmaları da ötekiler için bu derslerin ne anlama geldiğini gösterir. Resmi yurtlarda oruca zorlama, oruç tutmayanların din dersinden sınıfta bırakılması, Ramazan'da sigara içen öğrencilerin okuldan uzaklaştırılması gibi uygulamalar, açıkça oruç yiyene para cezası kesen belediyeler, Alevileri cami yapmaya zorlayan valiler vardır. Nasıl geçilecektir İslamcı düzeni? Bir soru da budur. Bugün ayaklanma ve cihat düşüncelerini genel ve soyut olarak işleyenler vardır. Bu yönde kimi imalarda da bulunulmaktadır. Ne var ki ayaklanmaya çağırıcı somut ve doğrudan kışkırtmalar pek yaygın değil. Şimdilik yapılan şu: güç toplama, propaganda, kadrolaşma, silahlı güçler ve sivil bürokrasi içinde yayılma. Sivil bürokrasiye sızmada da Adalet ve İçişleri Bakanlıkları öncelikle hedef alınıyor. Ağırlık verilen siyaset bunlar. Böylece ilki olarak meşrulük çerçevesi içinde kalmaya çalışılmaktadır bugünlük. Nedir bu anlattıklarımızdan çıkan? Bu değinmeler Müslümanların çoğunlukta bulundukları ülkelerde siyasal etkisi artan İslam'ın özgürlüklere, insan haklarına, eşitliğe, özellikle inanan, inanmayan, kadın erkek eşitliğine, halk egemenliğine, ideolojik ve siyasal çoğulculuğa, kısacası demokrasiye karşı çıktığını, onu kaldırmayı amaç edindiğini, fırsatı yakaladığında da bunu yaptığını göstermiş olsa gerek. Bu durum İslam'ın ideolojik özelliklerinden de kaynaklanıyor. Nasıl? Önce bütün dinlerde olduğu gibi burada da dogmalar, değişmez inançlara bağlılık esastır. Mümin için gerçek, yaşamda ve gerçeklikte olduğu gibi değil, kitapta yazıldığı gibidir. Tutarlı ve dini bütün bir Müslüman için,